Merhaba sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in 6. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emrecan Yıldız ve bugün karşımda Melihcan Kara var. Evet Melih, öncelikle nasılsın?
Sağ ol Emrecan, sen nasılsın?
Ben müthiş, harika hissediyorum. Gerçekten 2 gündür. Dün Süper Kupa'yı aldık, biraz zorlandık ama. Bugün Lukaku transferini açıkladık. O yüzden benim için harika bir 2 gün oldu. Senin için öyle mi? Bunu konuşacağız. Bugün Tottenham'ın transferlerini masaya yatıracağız. Ama öncelikle senin haleti ruhiyeni öğrenmek istiyorum.
Vallahi öncelikle programa şöyle başlayalım. Bütün temsilcilerimiz Avrupa yolunda devam ediyor. Turları geçtiler. Öncelikle onları tebrik edelim. Bundan dolayı mutluyuz. Onlarca Premier Lig bazında. Vallahi herhangi bir haleti ruhiyem yok yani. Nötrüm.
Anladım. Anladım. Peki nasıl başlayalım? Önce Chelsea Villarreal maçını mı konuşalım yoksa transferlerden mi ilerleyelim?
Biraz Chelsea konuşuruz. Oradan da transferlere geçeriz. Bugün de Lukaku transferi resmiyet kazandı. Hayırlı olsun diyelim Lukaku'ya, Chelsea'ye. Biraz Chelsea atalım. Ondan sonra transfer sezonu geri kalan kısmını değerlendirmeye başlayalım.
Anladım. O zaman ben başlayayım. Dünkü maç gerçekten çok zorlu geçeceğini bekliyordum. Çünkü Villarreal Manchester United'a karşı da çok etkili olmuştu. Nitekim kupayı da onlar kazandı zaten. Zaten Gerard Moreno gibi bir isim var ellerinde ve Moreno da maçın adamı seçildi. Her ne kadar Villarreal maçı kaybetse de. Yani o derece iyi bir futbolcu. Yaşı da o kadar genç değil ama sonradan açıldı. Ve Villarreal zaman zaman çok tehlikeli oldu. Yani Chelsea öne geçtikten sonra bu 30-45 arasında aslında Villarreal inanılmaz bir baskı altına aldı Chelsea ve sanırım o dönemde iki tane de topları direkten döndü. O yüzden çok zorlandı Chelsea. Ama ben yine de genel hatlarıyla Chelsea'yi çok beğendim. Çünkü topa çok iyi sahip oldular. %68 ile bitirdiler maçı. Ve onun dışında şok presle anında topları kazanmayı bildiler. Zaten müthiş bir orta sahaya sahipler. Maça Kovacic ve Kante ile başlamıştı merkezde Tuchel. Kante her zamanki gibi çok iyi oynadı. Kovacic de ona ayak uydurdu ve orta sahayı aslında çok da kaybetmedi Chelsea. Onun dışında ilerideki ayaklarıyla hızlı pozisyonlara girdiler yine ve zaten Ziyeh, Havertz ikilisi birbirleriyle uyumlu şekilde davranıp golü getirdiler diyebiliriz. Werner yine çok iyi değildi. Belki de Lukaku transferi onun özgüvenini daha mı aşağı çekti bilmiyorum ama seninle geçen hafta konuştuğumuzda senin düşünceni ben de sana aynen katılmıştım. Lukaku'nun gelmesi bence Werner'in etkinliğini arttıracaktır. Nitekim Ziye gol attıktan sonra nazara geldi ve çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Tuchel de maç sonrasında söyledi. Sakatlığı ciddiymiş. Ne kadar sahalardan uzak kalacak bilmiyorum ama kanat denkleminde onu dışarı atabiliriz. Belki de Werner'i oraya kaydırabilir sol tarafa. Havertz, Lukaku gelmeden önce Werner kötü oynadığı dönemde merkez forvette oynadığı dönemler oluyordu. Belki Havertz'i bu sefer sağa atıp Lukaku merkezde olacak. Net şekilde zaten belli artık. Ondan dolayı Chelsea'nin bir sistemi değişecek gibi duruyor. En azından ön taraftaki oyuncuların bir sirkülasyona gireceğini düşünüyorum. Pozisyonlarının değişeceğini düşünüyorum. Ben Chelsea'yi genel hatlarıyla çok beğendim. Trevor Chalobah da oynadı dünkü maçta. Çok da izlediğimiz, bildiğimiz bir oyuncu değil ama fena da performans vermedi. Savunma hattı zaten çok iyiydi. Marcos Alonso'ya ekstra bir parantez açmak istiyorum. Yani müthiş oynadı. Ben Chilwell normalde oranın as oyuncusu ama Alonso hep gidecek mi kalacak mı gözüyle bakılan bir oyuncu oldu ama ben çok beğeniyorum Alonso'yu. Çok kritik maçlarda çok iyi sahneler alabiliyor. Bu maçta da gerçekten iyi oynadı. Son olarak da maç penaltılara gitti. Zaten Chelsea öne geçtikten sonra ben Villarreal'in o baskıyla bir gol bulacağını biliyordum. Yani biliyordum derken hissediyordum. Yani kimse bilemez de. Ama oyun bunu gösteriyordu. Nitekim golü de yedi Chelsea ikinci yarıda 70. dakikalarda. Ondan sonra maç uzatmaya gitti, penaltılara gitti. Penaltılarda 119. dakikada yaptığı değişiklikle maçı Tuchel'in tarafı kazandı. Mendy çıktı, Kepa girdi. Kepa da zaten en iyi olduğu şeylerden biri penaltı. Penaltı canavarı diyebiliriz. İki tane de penaltı çıkardı ve Chelsea kupaya uzanan taraf oldu. Ya benim için ben mutluyum. Community Shield'a baktığımda Community Shield'dan bir tık daha üstte, daha zevkli bir maçtı diye görüyorum ama son zamanlarda nedense final maçlarında eskisi kadar o zevki, o kaliteyi, o heyecanı alamıyorum ama sonuç olarak tuttuğum takım kazandı, mutluyum. Senin maça dair görüşlerin varsa alayım.
Chelsea'yi tebrik ederek başlayayım ben de. Ben senin aksine Chelsea'yi o kadar beğenmedim. Ki bunda tabii ki sezon başı olmasının, kadrodaki birçok oyuncunun Euro 2020'de sahne almasının, antrenmanlara takım halinde tam katılamamanın etkileri mevcut tabii ki. Yani bir de üstüne 120 dakika. Ama bakacak olursak, dediğim gibi kontrol çok kaybetmedi Chelsea. Genelde kontrol Chelsea'deydi. Fakat ara ara yani Liverpool diyorum. Villarreal çok sağlam şekilde geldi. Dediğim gibi iki tane pozisyonda da topları direkten döndü. Yani bunun haricinde de birkaç pozisyonda geldiler. O yüzden yani Chelsea'yi savunma anlamında geçen sezon Tuchel geldikten sonraki kısmında kıyasladığımda biraz daha geride gördüm. Yani burada Çalabağ'a ben de bir parantez açmak isterim. Bence Chelsea'deki en iyi oyunculardan biriydi ki ilk yani sanırım Chelsea'deki ilk profesyonel maçıydı. Tam emin değilim ama bunda eğer Süper Kupa finaliyle bu seviyede yaptıysa gerçekten bu sezon stoper tandeminde önemli bir yeri olabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde sen de Chelsea'nin yaptığı şok presten bahsettin. Geçen sezon yine Tuchel geldikten sonrakinin üstüne koymuş gibi bir durum var pres kısmında. Özellikle Kante ve Kovacic, yani bu maçta Jorginho'nun oynaması, ilk 11'de başlaması tabii ki pek beklenmiyor. Kovacic orada önemli bir tercih gibi görünüyor. Geçen sezonda sakatlıkla kapatmıştı. Bu maçta performansı bence bayağı yukarıdaydı ki bu sezon yani orta sahada Chelsea'nin öyle çok bir yüksek niceliği yok. Nitelik olarak çok yüksek olsa da nicelik olarak biraz düşük kalıyorlar orta sahada. Yani o Kovacic eğer sakatlanmazsa o üçlü orta sahayı çok iyi döndürür gibime geliyor. Ama yine de bir ekleme yapmaları gerekir diye düşünüyorum ki ellerinde Bakayoko var. Hiç kullanmadıkları bir oyuncu neredeyse. Yani onu da kiralamak ya da satmak düşünüyorlarmış. Bence denenebilir. Gilmore da sakatken. Onun dışında yine maça gelecek olursak dediğim gibi Gerard Mourinho'yu ben de çok beğendim. Zaten maçın oyuncusu seçildi. Ki United maçında da finalde onun üzerine bayağı konuşmuştuk. Yani Premier Lig transferi olabilir. İspanyol forvetlerin yurt dışında özellikle Premier Lig'de pek yapamadığını, tutmadığını düşünsem de Mourinho biraz daha farklı bir oyuncu. Premier Lig'e transferi olabilir diye düşünüyorum bir takım. Bunun yanında sen de bahsediyoruz. Onda zaten Tottenham'la geçiyor, anılıyor. Yine maça dönecek olursak Kepa Tuchel maç sonu açıklamasında yani bu karar daha önceden, çok önceden belliydi. Bu maça özel bir şey değil. Güzel şeyler bazen olmuyor. Yani 119. dakikada iki tane genç oyuncu alıp onları penaltı kullandırınca kaçabiliyor ama bazen de işte kaleci kurtarabiliyor. Bunlar oyunun güzel tarafları. Maça dair daha fazla söyleyecek pek bir şeyim yok. Buradan da transferlere geçelim derim.
O zaman geçen hafta sana söz verdiğimiz gibi programı madem benim takımım Chelsea ile açtık, senin takımının transferleriyle devam edelim. Bence hatta sayılır şekilde iyi transferler yapıyor Tottenham. Öncelikle Gil geldi. Aslında Gil diye okunuyor İspanyolca'da ama şimdi aksan kattığımda insanların dalga geçeceğinden korktuğum için Gil diyeceğim. 25 milyon artı Lamela'ya. Bu transfer bitti. Lamela da Sevilla'ya gitti. Yolu açık olsun. Sana da çok güzel anılar yaşatmıştır eminim. Uzun yıllar takımının formasını giydi. Sen bu transferi nasıl değerlendiriyorsun? Sence ilk 11'i alabilecek kapasitede bir futbolcu mu? Beni biraz aydınlatırsan sevinirim.
Ya pek fazla izleme fırsatı olmadı. Tabii İspanya'yı çok takip edemediğimiz için bir de orta sıra bir takımdaydı. Fakat Olimpiyat'ta genelde oyuna sona girdi. Ki ne zaman girse önemli katkılar yaptı İspanya'ya. Özellikle yaratıcılık kısmında oldukça önemli bir futbolcu olacak gibi duruyor. O yönde bayağı bir potansiyeli. Sol ayaklı bir oyuncu. Yani kanatta görev alabiliyor. Yani Tottenham'ın zaten sağ kanat eksiği var. Eğer kanatla oynayacaksa. Yani solda Son var tamam. Sağ kanatta geçen sene Bale vardı. Lucas oynadı. Bergwijn oynadı. Yani orada en verimliğini Bale'di. O da istikrarlı bir şekilde forma giyemedi. Ki diğer oyunculara baktığımızda Lucas'a ve Bergwijn'a skor yapan oyuncular değil. Yaratıcılık da düşük seviyede. O bakımdan ben de Gil diyeceğim. Gil transferi önemli gibi duruyor. Yani takıma çok geç katıldı. Bir sezonlukta bir geçmişi olan bir futbolcu. Tamam, potansiyeli yüksek ama o yüzden ilk 11'e şu an için adını yazdırmayabilir. Ama gelecek zamanlarda ilk 11'e girebileceğini düşünüyorum ben.
Yani sana şunu eklemek istiyorum. 20 yaşında bir futbolcu. 20 yaşında olmasına rağmen La Liga'da 54 maça çıkmış. Bence iyi bir rakam bu. İyi bir sayı. O yüzden oynayarak da geldiği için anında takıma etki edebilecek kapasitede. Beni heyecanlandırdı açıkçası bu transfer. Tottenham'ın böylesine genç bir futbolcuya yatırım yapması. Zaten İspanyol oyuncuları da sever Tottenham. Daha doğrusu İspanyolca konuşan ülkelerden oyuncu almayı sever. Bakalım tutacak mı göreceğiz.
Bu arada şöyle bir şey var. Gil sezon bittikten sonra adı 50-60 milyonlarla önemli kulüplerle alındı. Ondan sonra biraz gündemden düştü. Paracinde bir isteğiyle ama transfer eklenerek baktığında uygun bir miktara alındı diyebiliriz. O yüzden Tottenham'ı da kutlamak lazım bu kadar büyük kulüplerle adanılırken bu kadar potansiyelli bir oyuncuyu alabildiği için.
Sıradaki transferimize geçelim. Büyük transferi sona bırakacağım. Önce Gollini'yi ele alalım. Pierluigi Gollini kiralık şekilde Tottenham'ın kadrosuna katıldı. Atalanta'da oynuyordu ancak Atalanta ondan vazgeçti ve Tottenham'a kiralık şekilde gönderdi. Gayet yaşı da genç. Yani genç dediğim 26. Bir kaleci için iyi bir yaş. 1.94 boyunda. Serie A'da 118 maça çıktı. Gayet iyi bir karnesi var. Tottenham'a ne katabilir? Sence Tottenham yavaş yavaş artık Loris'ten sonraki dönemini hazırlamaya mı çalışıyor? Gollini bu kaleci olabilir mi? Sen ne düşünüyorsun? Genel hatlarıyla Gollini'nin Premier Lig potansiyelini nasıl değerlendiriyorsun?
Dediğin gibi Tottenham yavaş yavaş Loris sonrası dönemi hazırlıyor. Yaratıcının bildiği bir oyuncu İtalya Ligi'nden. Ki Gasperin de iki sezondur ondan vazgeçmiyordu. Bu sezon başında Sportiello'ya biraz şans verse de asıl Gollini'ydi. Atalanta'da iyi performans sergiledi. Önünde de zaten bu sezon Romero oynamıştı. Kiralık transfer fakat opsiyonu var. Yanlış hatırlamıyorsam zorunlu satın alma opsiyonuydu. 17-18 milyona. Şimdi baktığınızda iyi bir fiyat bir kaleci için. Dediğim gibi yaşı da çok uygun bir kaleci için. Tecrübesi de var. Atalanta son 2 sezondur, 3 sezondur yani başa oynayan bir takım. İlk 4'ten çıkan bir takım. Dolayısıyla hem Loris'i bu sezon zorlayacak. Daha bir oraya forma savaşını kızıştıracak. Hem de Loris sonrası için kaleye emanet edebileceğiniz bir transfer. Ben iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yaşına da baktığımızda yine dediğimiz gibi kaleci için genç ve daha gelişebilir. Daha potansiyeli var diyebiliriz. Premier Lig'de çok önemli kaleciler var. Onlardan da bir şeyler öğrenilir. Biraz açsın Fabianski videoları falan izlesin. Daha da gelişir.
Daha önce kendisi zaten Premier Lig deneyimi oldu. Yani oynamasa da Aston Villa'ya gelmişti. Hellas Verona'dan. Onun dışında United'ın U18 takımına transfer olmuş zaten gençliğinde. Aslında bu ülkeye hiç de yabancı değil. Bence uyum sorununu çabuk atlatacaktır. Zaten buradan da şöyle bağlayalım. Romero ile birlikte geliyor Tottenham'a. Takım arkadaşıyla beraber. Takım arkadaşlığını koruyarak geliyor. Yeni takımı Tottenham oldu ikisinin de. Son büyük transferimiz Romero. Sen Romero'yu nasıl değerlendirsin? Mutlu oldun mu? Eminim senin çok sevdiğin bir futbolcu. Atalanta'yı da yakından takip ediyorsun. 23 yaşında. Bence çok iyi bir transfer. Ama senden dinlemek istiyorum. Böylesine büyük bir transferi. Sen ne dersin?
Valla gerçekten çok iyi transfer. Ki Tottenham'ın en sancılı bölgesine geldi transfer. 55 milyon bonservisi olacak. Fakat seneye bu sene kiralandı. Seneye zorunlu satın alma opsiyonuyla 55 milyona kadroya katılacak. Yani geçen sezon Serie A'nın en iyi savunma oyuncusu seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hakkında söylenecek çok bir şey yok. Genoa da ilk bir parlama yaptı, sıçrayış yaptı. Oradan yine Paratici onu Juventus'a transfer etti. 20 küsür milyona. Fakat daha sonra Genoa'yı tekrar kiralanması ve Atalanta'yı kiralanmasıyla Juventus bonservisinde Atalanta'ya verdi, opsiyonu vardı. Oradan da aslında yanlış hatırlamıyorsam sezon bitmeden de konuşmuştuk United'ın transfer stratejilerinde. Yine Romero'nun atmıştı diye hatırlıyorum. O zaman yine 60 milyonlar falan konuşuluyordu ki 55 milyona bir transfer. Atalanta için karlı bir transfer oldu. Hem oyuncudan aldı hem para kazandı. Tottenham için de oldukça kaliteli bir transfer. Yani senelerdir orada oynayan Toby Alderweireld de bu sezon Arap ülkesine gitti. Yanlış hatırlamıyorsam o da 13 milyon gibi bir miktardı. Yani bu yaşta bir futbolcuyu o fiyata satıp 55 milyon İtalya sezonun en iyi savunma oyuncusunu almak o sezon için başarılı iş gibi duruyor. Ki Romero gerçekten kaliteli stoper. Keskin stoper özellikleri var. Yana da demin de bahsettiğim gibi Pau Torres gibi bir transfer olursa o da biraz maliyetli olacak gibi duruyor. Tabii bu ondan da bahsedelim. Yanına bir gelecek transferle, ona oyun anlayışıyla uyacak bir transferle Tottenham savunma göbeği oldukça kaliteli bir hale alabilir. Bu takım savunmasında da önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Mantıklı düşünüyorsun. Sana son olarak şu haberi vermek istiyorum. Bir transfer haberi değil ama bir duyumum, okuduğum bir haberde yazıyordu. Espirito Santo Ndombele ile çok iyi anlaşamıyormuş. Ndombele'yi sanki oynatmayacak veya sistemine oturtamayacak gibi bir haber okudum. Sen ne düşünüyorsun? Ndombele bence orta sahanın vazgeçilmez parçalarından biri Højbjerg'le beraber. Öyle olmalı diye düşünüyorum en azından. Ndombele'siz bir Tottenham orta sahasını sen kafanda nasıl konumlandırıyorsun?
Konumlandıramıyorum. Konumlandırılmaması da gerekiyor. Ndombele ile yani Mourinho da anlaşamadı. Şu an için Espirito Santo da anlaşamıyor. Bu Portekizlilerde bir sıkıntı var, onu biliyoruz. Biraz bu ilişkilerde gelişsinler lütfen. Belgeseli izleyenler oradan da bilirler. Yani öyle çok çıkıntılık yapan bir futbolcu değil. Biraz içine kapanık. Sessiz sakin bir futbolcu. Arkadaşları da Sissoko'yla oraya takım göndermeye çalışıyor. Adam mutsuz olmuş. Biraz yani mutlu edin adamı. Bir şeyler yapın. Yani şu an baktığında dünya futbolunda Ndombele'nin rolünü üstlenecek o rolde çok az oyuncu var. Yani defanstan 3. bölgeye top taşıması olsun, pas kabiliyeti olsun, o kalça koyması olsun, topu saklayışı olsun. Gerçekten şu an dünya futbolunda çok bulunan özellikler değil bir orta sahada. Yani o yüzden ki çok da büyük yatırım yaptığın bir futbolcu. 60 milyona aldın. Yani sadece bir sezon yarabiliyor. Sezonuna giriyorsun ve oyuncunun transferi söz konusu. Geçen sezonunda da olduğu gibi. Yani mümkünse takımda tutsunlar. Adamı mutlu etsinler. Ndombele çok ciddi kaliteli bir futbolcu. Yani bunu düzeltmeleri gerekiyor. Neyse daha uzatmayayım. Tottenham'da da konuştuk.
Buradan Espirito Santo Hoca'ya da göndermeni yaptın. Ndom reisi takımda tutmasını, takımın merkezine koymasını söyledin. Umarım öyle yapar. Diyerek Londra'nın kuzeyinde kalmaya devam edelim ve diğer yakasına ezeli rakibiniz Arsenal'ın transferlerine bir göz atalım. Arsenal'da 3 tane transfer yaptı. Dilersen bonservis bedellerini küçükten büyüğe sıralayarak ilerlemek istiyorum. Öncelikle Nuno Tavares'i aldılar Benfica'dan 8 milyon euroya. Bir sol bek oyuncusu, 21 yaşında. Bence onun için verilebilecek bir fiyat. O yüzden çok girilebilecek bir riskti. Aldılar. Demek ki Kolasinac'a da yol göründü. Bakalım ülkemize de gelecek gibi duruyor Kolasinac. Bunun yanı sıra Anderlecht'ten Albert Sambi Lokonga'yı aldılar 17,5 milyon euroya. Orta saha oyuncusu. O da genç, 21 yaşında. Ve son olarak sezonun en büyük transferlerinden biri Brighton'ın parlayan starı, yıldızı Ben White'ı 58,5 milyon euroya Londra'ya getirdiler. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu transferleri? Ben White Arsenal'ın savunma problemine çare olacak mı? Veya o genç oyuncular eski Arsenal ruhunu tekrar kazandıracak mı? Arsene Wenger'in genç oyuncu sevdasından sonra tekrar babysitting konumuna dönüyor mu Arsenal? Genel olarak Arsenal'ı nasıl yorumlarsın?
Tavares'te başlayayım. Dediğim gibi alınabilecek futbolcu genç. Maliyetli de değil. Orada Tierney'i yedekleyecek bir oyuncu yoktu. Geçen sezon Tierney sakatken Cedric oynamıştı birkaç maç. Ya, o da faydalı olmuyor. 8 milyona gayet uygun bir maliyetle bir futbolcu kattılar kadrolarına. Potansiyeli de Arsenal'ın ilginç bir şekilde yaptığı iyi bir transferlerden biri. Lokonga'ya gelecek olursak çok önemli bir potansiyeli olduğu söyleniyor. Özellikle ilk 11'de başlayabileceği bayağı gündemde. Gerçi Xhaka'yı satmadılar. Bir de üstüne sözleşme uzatacaklar mı sanırım. Ama Pay'ın sakatlıkını da göz önüne aldığımızda yani önemli miktarda maça çıkacağını düşünüyorum. Hem oyun kurabilen hem de defansta çok zafiyet vermeyen bir oyuncu diyebiliyorum. Çok da genç bir oyuncu. Yani Arsenal'a katkı sağlayabilir ki bu da maliyet açısından uygun bir transfer oldu. Maliyet açısından bu uygun transferleri yapınca Arsenal dedi ki ben biraz şımarayım. Ben White'ı alayım 58'e. Şimdi geçen programda da bahsettik. United Varane'ı 45'e ayıklıyor. Sen kardeşim gidiyorsun Ben White'a. Hayatında hiçbir şey kazanmamış. İki sezondur düzenli olarak top oynayan, iyi top oynayan bir futbolcu 60 milyon diyorsun. Şimdi seni bir sorgularız. Sorgulanmayı hak ettin sen. 58 milyon tamam. Yani iyi futbolcu. Günümüz futboluna çok uygun. Bir de İngiliz pasaportu var. Oradan da fiyat yükseliyor. Premier Lig'de de oynuyor. Tamam fiyat yükseliyor da biraz da pazarlık edin be kardeşim. Buna böyle adamların istediği fiyatı direkt verdiniz. Yani bir yerde 55 milyon Serie A'nın sezonun en iyi savunma oyuncusunu alıyorsun. Diğer yanda Brighton'ın neredeyse son 6-7 haftaya kadar düşme kalma mücadelesi veren Brighton'ın stoperine 58 milyon veriyorsun. Tamam adam iyi stoper de yani biraz pazarlık yeteneğiniz olsun. Edu sana sesleniyorum. Bu nedir be kardeşim? Her fiyat isteyene aynı fiyatı şey mi verilir? Transfer mi yapılır? Gittin Pepe'ye de 80 falan verdin. O da elinde patladı. Ben White elinde patlamaz Arsenal'ın da. Yani savunmanın yanında partneri de yok doğru düzgün. Kim oynayacak belli değil.
Vallahi benim düşüncem geçen sezon transfer ettikleri Gabriel olacak. O kadar yatırım yaptılar ona da. Nitekim ucuza geldi. Yani Ben White'a nazaran. O ikiliyle sezona gireceklerini düşünüyorum.
Bak Brentford maçına eğer Pablo Mari ile başlarsa hiç sürpriz olmaz o kadar söylüyorum. Arteta seviyor böyle şeyleri.
Seviyor haklısın o konuda. Arsenal'ın transferlerinin de burada biteceğini düşünmüyorum. Madison ve Trippier ile ilgileniyorlar. Hatta Madison için 60'a çıktıklarını duydum. Madison'ın da gitmek istediğini okudum ama olur mu bu transfer bilmiyorum. Ayrıca İtalya'dan Locatelli'yi istediler ama Locatelli Arsenal'a resmen ölürüm de gitmem Sassuolo'da kalırım dedi. O derece Arsenal'ın adı çıkmış. Yani orta seviye bir takım olarak görülüyor artık. Buradan Liverpool'a geçmek istiyorum. Liverpool İbrahim'e Konate'yi aldılar 40 milyon euroya. Zaten stoper onların kanayan yaralarıydı geçen sezon. Çok fazla sakatlıktan muzdariptiler. Sen nasıl değerlendiriyorsun Konate transferini? 22 yaşında 40 milyon. Sence eder mi? Verilir mi? Bir de Wijnaldum ayrıldı. Wijnaldum sonrası Liverpool'un orta sahası da nasıl şekillenir? Bu ikisinin cevabını istiyorum senden.
Valla Konate transferi bence biraz riskli bir transfer. 40 milyon etiketine bakacak olursak. Çünkü son 2 sezondur özellikle çok fazla sakatlanan ve çok da fazla bu maça çıkmayan bir oyuncu. Sakat olmadığında da Nagelsmann tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir futbolcu. Ki hatta Upamecano yerine olduğunu düşünürsek yanında Willorban'ı ve Klosterman'ı çok tercih ediyordu Konate varken. Ve hatta Solbeck'lerin atlığını unuttum şimdi. Yani onu da Konate'den çok oynatıyordu. Şimdi böyle bir durumda tamam ilk çıktığından beri önemli bir potansiyeli var. Fakat bu kadar belirsizliği olan bir futbolcuya bu kadar 2 sezondur az oynamış ve sakatlığı çok fazla olmuş futbolcuya 40 milyon vermek biraz riskli bir iş gibi geldi bana. Bunda da geçen sezonki sakatlıkların önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sezona 3 stoperle başladılar. Lovren'i göndermişlerdi. Yani yedek olarak bir ihtiyaç olursa Fabinho stoper oynar diye düşündüler ki Fabinho sezon başında da 1-2 maç oynamıştı sanırım. performansına da bakınca devre arasında da sezon başında da pek transfer yapma niyetleri olmadı. Tabii sakatlıklar artınca oradaki nitelik ve nicelik komple bitince yani bir tane iyi bir futbolcumuz daha olsun dediler. Ama dediğim gibi Konati biraz riskli görüyorum. Bunun yanında Wijnaldum'a geçecek olursak da çok önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Liverpool'a geldiğinden beri orayı kim transfer edilirse edilsin yerini hiçbir zaman kaptırmadı. Hep o çalışkanlığıyla Klopp'un ondan istediklerini sahada göstererek, sahada vererek hep ilk 11 oyuncusu oldu. Her sezon 40'ın üstünde ilk 11'de maça çıktı. Büyük bir istikrar, büyük bir sağ içi savaşçısıydı. Çok önemli bir oyuncuydu Liverpool orta sahası için. O yüzden büyük bir kayıp olarak görüyorum. Yerini de kimle dolduracaklar hiçbir fikrim yok. Naby Keita orada önemli bir aday ama o da geldiğinden beri hiç ayak uyduramadı takıma. Sakatlıklardan yakasını kurtaramadı. Vallahi Liverpool orta sahası merak konusu. Onların da adı Barella ile anılıyor. Olursa bence çok iyi transfer olur. Wijnaldum aratmaz. Hatta üstüne de çıkabilir. Ama tabii şu an için olan transferlerden bahsediyoruz. Ve şu anki durumda da Liverpool'un güç kaybettiğini düşünüyorum ben.
O zaman top 6'leri geçen hafta konuşmuştuk zaten. Bu hafta da Tottenham, Arsenal, Liverpool'la beraber top 6 takımlarını tamamlayalım. O zaman gelecek sezon sence ligin gol kralı, ligin asist kralı ve ilk 4, onun dışında kimin düşeceği, hangi takımların düşeceği, bu noktada beklentilerini merak ediyorum. Tamamen doğaçlama, içgüdüsel şekilde senden cevaplar bekliyorum. Öncelikle gol kralından başlayalım. Sence gol kralı kim olur?
Ben gol kralının Kane olacağını düşünüyorum. Transfer olsun olmasın, Tottenham'da kalsın ya da City'ye transfer olsun. Kane'in yanına yaklaşabilecek bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an için Premier Lig'de o kadar gol atan bir futbolcu yok. Lukaku'nun da 15-20 seviyesinde gezinebileceğini düşünüyorum. Daha farklı rolü olduğu için. Dolayısıyla ben Kane diyeceğim.
Ben de kesinlikle Kane diyeceğim ama bir dark horse'um var. Aston Villa'nın yeni forveti Danny Ings olacak. Eğer ki ciddi bir uyum sağlarsa ben çok rahat 20'nin üzerine çıkacağını düşünüyorum. O öndeki hat yeni oluştu ama iyi bir uyum yakalarlarsa çok can yakacaklar gibime geliyor. Ama kesinlikle Kane diyeceğim ben de. Yani onun yanına şu anda hiçbir futbolcu yaklaşamaz. Gerek Premier Lig'de gerek dünyada. Çok kolay bir cevap oldu. O zaman asist kralına geçelim. Asist kralı sence kim olur?
Kane transferi olursa Kevin De Bruyne olur diyorum. Kane transferi gerçekleşmezse de Bruno Fernandes en büyük adayım.
Ben de Fernandes demeyi düşünüyordum ama madem sen Fernandes dedin ben de o zaman farklı bir oyuncu söyleyeyim en azından. Ama inan aklıma Manchester yakasının dışında bir oyuncu gelmedi. O yüzden ben de KDB, Grealish veya Bruno'nun dışında bir oyuncunun asist kralı olabileceğini pek hayal edemedim şu an kafamda. O zaman ilk 4 nasıl sonuçlanır? Geçen sezon biliyorsun ilk 4 yarışı çok korakor geçti. Son hafta Tottenham, Chelsea, bu takımlar çok fazla, Leicester. Yani Chelsea yenildi ama Chelsea bir şekilde içeride kaldı. Bakalım bu sezonda öyle mi geçecek? Sence ilk 4 hangi takımların sıralamasıyla oluşur? Merak ediyorum yorumunu.
Benim şampiyonluk adayım bu sezon Chelsea. Seni mutlu edecek şekilde. City'yi arkasında görüyorum. Tabii Kane transferi gerçekleşmediği için şu an böyle söylüyorum. Var olan gerçeklere bağlı kalarak. Fakat Kane transferi olursa tabii bütün denklemler bozulur. Ve City'yi birinci şampiyonluk adayım haline getiririm. Ama şu an için Lukaku transferinde resmiyet kazanmasıyla birlikte Chelsea'yi bir adım daha önde görüyorum. Çok kompakt bir takım. Sezonda kupayla başladılar. Bunun da etkisi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Chelsea şampiyonluk adayım. Arkasından City gelir. Üçüncülük United ve Liverpool arasında çok kızışacak gibime geliyor. Ama yine United'ı burada bir adım önde görüyorum. Çünkü Liverpool stoper tandemi her ne kadar geri dönse de oraya ve Konat eklemesi de yapıldıysa da bunlar sonuçta Van Dijk bir senedir oynamayan bir futbolcu. Joe Gomez de 8-9 aydır oynamayan bir futbolcu. Dolayısıyla geri dönüşlerin çok kolay olacağını düşünmüyorum. Bunun yanında yine dediğimiz gibi Wijnaldum'un eksikliği var. Oraya da daha bir transfer gelmedi. Dolayısıyla bu bilgileri de göz önünde bulundurarak United'ın 3. Liverpool'un 4. olacağını düşünüyorum.
Ben öncelikle sana teşekkür ediyorum. Chelsea'yi favori gördüğün için, ama ben yine de Chelsea'yi o kadar yani yükseltmeyeceğim. En azından beklentimi düşük tutuyorum ki şampiyon olursa eğer Chelsea daha da çok mutlu olayım. Ama ben yine City'nin önde olduğunu düşünüyorum. Ama bu sefer baskın bir City olacağını da düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışının bu kadar erken kopacağını da düşünmüyorum. İkincilik adayım benim de kesinlikle Chelsea. Yani evet Villarreal maçında çok beğenmedin ama sahip olduğu oyuncuları çok iyi şekilde harmanlarsa, o dediğin kompakt düzeni çok iyi şekilde oturtursa Tuchel hocamız, ki nitekim geçen sene de bunu gösterdi, uzun maratonda bence büyük bir iş yapabilecek kapasitede bir takım. Üçüncülük adayım, kesin bir şey söylememekle beraber, ben United'ın sezona çok iyi gireceğini düşünüyorum. Ama uzun solukta bunu başaramayıp geri düşeceklerini düşünüyorum. En azından şu anki transferleriyle. Bir forvet almalarını zaten konuşmuştuk. Liverpool'un da aksine evet bu oyuncular uzun süredir oynamıyor. Ama tekrar o kazanan ritmini yakalayıp üçüncülük savaşında yer alacağını düşünüyorum. Yani seninle tam tersi yönde bir oy kullanacağım. Liverpool 3. United 4. olur diye düşünüyorum ama yani senin takımın Tottenham'a da haksızlık etmeyelim. Tottenham da her zaman bu yarışın içinde olan bir takım. Ama şu anda bana kalırsa yani bu saydığımız 4 takım Tottenham ve Arsenal'ın bir tık üstünde olan takımlar. O yüzden bu 4 takımın ilk 4'te olması çok da bize hani sürpriz gelmeyecektir diye düşünüyorum.
Tottenham Avrupa Ligi'ne direkt gidebilirse öpsün, başının üstüne koysun. Burada Leicester var. 2 sezondur ilk 4'ü oynayan. Arkasından bir iyi transfer yapan Aston Villa var. Aston Villa'yı bile Tottenham'ın üstünde görüyorum şu an için. Bunu Espirito Santo'ya o kadar güvenmiyorum. Arsenal bile bir şeyler yapabilir. Bu Daniel'lı bir neyse bir şey demeyeceğim. Ama Tottenham 5. lig adayım bile değil. Bunu buradan söyleyeyim.
Anladım. Bayağı iddialı bir açıklama oldu. Peki o zaman son olarak ligden bu sene, hani bu konuyu lig başlamadan konuşmak biraz takımlara ayıp. Yani çok etik olmayabilir ama yine de tahmin sonuçta. Kimler düşer? Yani kağıt üstünde kimlerin düşeceğini konuşuyoruz sonuçta. Senin düşme adayların hangi takımlar?
Tahmini olmayan bir düşen söyleyeyim. Watford. Watford'ın ligde kalması mucizeyle bile gerçekleşmeyecek bir durum. Watford kesin gitti. Bunun yanında yine yükselenlerden Norwich'i aday olarak görüyorum. Her ne kadar güzel futbol oynasalar da bazen onun da kurbanı olabiliyorlar. Diğer adayım da Newcastle diyeceğim. Ya bu üçüncülük için bayağı aday var. Newcastle var, Southampton var, Burnley var, Brentford var. Ama bunların içinden transfersiz olarak en zayıf halkı Newcastle diyorum. Onlar her ne kadar bir çırpınış içerisinde olsalar da yani Steve Bruce'a hiç güvenim yok. Geçen sene ligde zor kaldılar. Dolayısıyla Newcastle diyeceğim ama bu dediğim gibi üçüncülük yani 18.lik bayağı çekişmeli geçer gibime geliyor. Southampton'da doğru düzgün transfer yapmadı. Dolayısıyla benim adaylarım bunlar. Seninkileri merak ediyorum.
Ben de seninle kesinlikle bir oy kullanacağım. Yani Watford ligde kalırsa gerçekten hani açıklanabilecek bir şey değil ligde kalması Watford'ın. O derece yani ben de net şekilde Watford'un düşeceğini düşünüyorum. Onun dışında Brentford'u ayar çok iyi takviye. Ama net şekilde kadrolarını geliştirmeleri lazım. Tamam yeni çıkan takımlar çok büyük paralar harcıyor ve bunun karşılığını da çoğu zaman alamıyorlar. Ama Premier League seviyesinde oynayacaksan abi, Championship oyuncularıyla değil biraz daha ligi bilen olmak sağlıklı olacaktır. O yüzden Brentford'u da kesin olmamakla beraber düşeceğini düşünüyorum. Üçüncü olarak da yani Newcastle düşme adayı kesinlikle. Willock transferini yaptılar. Willock geçen sezon çok fazla şekilde kurtardı. Newcastle'ı ipten aldı. Tek başına Willock'la beraber yine bu yola baş koymak, birlikte kalmaya çalışmak çok akıllıca mı? Bence değil. Burnley dediğin gibi Ben Gibson gitti. Nathan Collins'i aldılar Stoke City'den. Yani alt ligden bir oyuncu geldi. Yani Burnley'den ben pek bir şey beklemiyorum. Ben Burnley diyeceğim galiba. Burnley, Brentford ve Watford'ın ligden düşmesini bekliyorum ama dediğin gibi 18.lik çok çekişmeli geçecektir diyorum. Bakalım yani yarın Premier Ligi resmen açıyoruz. Umarız güzel bir sezon olur. Keyifli, kaliteli, sakatlıksız, çok zevkli maçları izleyebileceğimiz. Sonunda hak edeni şampiyon oldu. Hak edenin Avrupa'ya gittiği, hak edenin ligde kaldığı. Her şekilde hak edilmiş bir sezon olsun diyerek sezonu açalım. Senin de son dileklerini alayım sezona dair. Ondan sonra yavaş yavaş programı kapatacağım.
Valla güzel, zevkli bir sezon olmasını diliyoruz tabii ki. Biraz daha çekişmeye sahip olsun lütfen. Şampiyonluk adayı ve düşme adayları direkt belli olmasın. Özellikle ilk dört kısmı ligin zevkini, seyir zevkini belirleyecek olan nokta. Biraz daha çekişme bekliyoruz. Hem şampiyonluk için hem Şampiyonlar Ligi potasına girmek için. Alt kısımda da dedik birçok düşme adayı var. Orada da zevkli bir şeyler döneceğini düşünüyorum. Bu sezon transferlerin de olmasıyla birlikte kaliteli bir sezona gebe diye düşünüyorum. O yüzden 2021-2022 sezonu Brentford Arsenal maçı açılışıyla birlikte hayırlı olsun diyorum. İnşallah çok zevkli, bol gollü bir sezon geçer.
Yani ben de seninle aynı dilekleri paylaşıyorum. Ege'de eminim aynı dilekleri paylaşıyordur ve en büyük dileğimiz de Ege'nin artık aramıza dönmesi. Yani onun lak lak yaptığı bölümler kitlemiz tarafından eminim seviliyordur. Bakalım geçen bölümü dinleyen arkadaşlar Ege'siz bölümü nasıl yorumladılar? Bize Instagram'dan ulaşabilirler. Güneş Batman Podcast, Twitter adresimiz de keza günbatpod şeklinde. Oradan yorumlarını bekliyoruz dinleyen arkadaşlarımızın diyerek programı kapatalım o zaman. Evet sevgili dinleyenler, Güneş Batmayan Podcast'in 6. bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, futbolla kalın.